Ayrım 16.
Bu da bir bakıma insan hakları ama özel olarak kadınların insan olarak yararlanmaları gereken hakları düzenleyen bir sözleşme. İnsan hakları sözleşmeleri kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklarken korunması gerekli insan haklarını teker teker saymıştır. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yaşamak hakkı, kul ve köle olmanın yasaklanması, ceza yargılamasındaki güvenceler, sanık ve mahkumun hakları, gözaltı süresi, dil, din ve düşünce özgürlüğü, cebir ve şiddete karşı koruma gibi haklar. Olaya kadın açısından bakarsak, aile içinde kadına atılan dayak olayı, evli kadının kocası tarafından cinsel ilişkiye zorlanması olayı da cebir ve şiddete dayanır. Bu nedenle de insan haklarının ihlalidir. Bugün ülkemizde önemli bir konu olarak görülmeyen, özellikle son şiddet türü, Batı ülkelerinde bir insan hakkı olarak incelenmektedir. O halde genel hükümler içerisinde dayak yiyen, cinsel tecavüze uğrayan, eşit işlem görmeyen kadın da bu sözleşmenin koruması altındadır. İnsan hakları sözleşmelerinde ve insan hakları doktrininin ifadesi olan uluslararası belgelerde, bütün insanların yararlanacağı genel insan hakları konuları ele alınıyor. Bu haklar kadın erkek ayrımı gözetilmeden herkese tanınmıştır. Kadınlar kadın olmaları nedeniyle özel bazı haklardan yararlanıyorlar. Biraz evvel de değinmiştim. İnsan hakları sözleşmelerinde önemli olan konu, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak için uluslararası alanda koruma mekanizmaları ve yargı organlarının kurulmuş olmasıdır. Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, taraf devletlerin sözleşme hükümlerine uygun olarak insan haklarını koruyup korumadıklarını incelemek için iki organ kurmuştur. Bunlardan biri Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, diğeri Avrupa İnsan Hakları Divanı'dır. Gerçek yargı organı divandır. Divanın verdiği kararların üye devletler tarafından uygulanması zorunludur. Türkiye, 1954 tarihinde taraf olduğu bu sözleşmede komisyonun ve divanın yetkilerini, ki sözleşme buna olanak tanıyordu, tanımamıştı. Türkiye, 1987'ye kadar bu yetkileri tanımadı. 1987'de hükümetimiz Avrupa topluluğu ile olumlu ilişkiler içine girmek ve kabul edilmek için demokratikleşme bağlamında Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine başvurarak komisyonun yetkisini tanıdı. 1990'da divanın yetkisini tanıdı. Bu şekilde Türk vatandaşları için de bu sözleşmeye aykırı olan yasalarımızdan doğan insan haklarına aykırı uygulamalar hakkında komisyona ve divana başvurma olanağı ortaya çıktı. O halde neden hiçbir gelişme olmadı sorusu akla gelebilir. Başvuruların yapılabilmesi için belirli şartlar gereklidir. Sözleşmeye göre başvuracak kişinin ülkesinde iç yargı yollarının tüketmesi gerekir. Diğer bir ifadeyle eşitsizlikten zarar gören kişinin ülkesinde yetkili yargı organlarına başvurması ve isteğinin mahkemelerce reddedilmesi gerekir. Ayrıca kararın kesinleşmesi de gereklidir. Özetle ilgilinin ben ülkemde bu konuda gerekli korumayı alamadım, uluslararası yargı organı olarak beni siz koruyun, gerekli kararları siz verin anlamında başvurması gerekiyor. Olayı kadınlar açısından aldığımızda da başka bir engelle karşılaşıyoruz. Şöyle ki, sözleşme kişisel başvuru hakkını yalnız devletlere ve uluslararası kuruluşlara tanımış ve gerçek kişilere bu hakkı tanımamıştır. Ancak gerçek kişiler komisyona başvurabilirler. Başvurunun kabul edilmesinden sonra komisyon çeşitli incelemeler yaparak konuyla ilgili bir rapor hazırlar ve ilgili devlete bildirir. Gerekli gördüğü takdirde olay komisyon tarafından divana götürülür. Bu mahkemenin konumuzla ilgili bir kararını hatırlatayım. 1974 yılında Paula Max, zannediyorum bir Belçikalı kadın, evlilik dışı doğurduğu çocuğunun eşit haklardan yararlanmadığı gerekçesiyle komisyona gitmişti. Dava 5 yıl sürdü ve 1979'da bitti. O tarihlerde henüz bütün Avrupa ülkelerinde aile hukuku alanındaki reformlar, kadın erkek eşitliğine, çocukların eş değerliliğine ilişkin reformlar tam olarak gerçekleşememişti. Bazı devletlerde yapılmıştı ama demek ki Belçika'da yapılmamıştı. ve Bayan Marx çocuğunu evlat edinerek evlilik dışı statüden evlilik içi statüye benzer haklardan yararlandırmak istiyordu. Çocuğu evlat edindi. Ancak buna rağmen çocuk, kadının kardeşleriyle beraber mirasçı olduğu zaman çok küçük bir hak alma durumundaydı. Gerçek bir aileye kavuşamıyordu. Divan kararında dedi ki, durum çocuklar arasında ayrımcılık güttüğü için ve aile kurma hakkı konusundaki hükme de aykırı olduğu için Avrupa Sözleşmesi'ne aykırıydı. Belçika o tarihten sonra bu kararı uygulayarak yasalarını ve uygulamalarını bu bağlamda değiştirdi. Benzer bir kararda Avrupa Konseyi değil ama Avrupa Toplulukları Divanı'nın verdiği karardır. Hostes olarak çalışan Madame Gabrielle Defrin, diğer erkek hosteslerle eşit ücret alamadığı için Avrupa Toplulukları Divanı'na başvurdu. Avrupa Toplulukları Divanı, topluluğu kuran Roma Antlaşması'nın 119. maddesinde yer alan eşit işe eşit ücret kavramının yerine getirilmediği düşüncesinden hareket ederek Madame Defrin'e hak verdi, tazminat ödenmesine karar verdi ve ulusal devlete bildirdi. Bu yargı sisteminin insan hakları ve kadın hakları bakımından bir güvencesi olduğu açık. Ancak eşitlik dediğimiz bu esasa dayalı koruma mekanizması, yasal eşitliği belki getiriyor ama uygulamalar bakımından ve kadınlar hakkındaki ön yargıların bireysel uygulamaların o ülkelerde kaldırılması konusunda tabii ki önlem getirmiyordu. Ayrıca çok zaman alması ve divana bireysel başvurunun kabul edilmemesi nedeniyle yetersiz kalıyordu. Her ülkede bu bahsettiğim konulardaki cinsiyete dayalı olarak bir takım temel hak ve özgürlüklerin kadınlara tanınmasını, bunlardan yararlanılmasını ve uygulanılmasını engelleyen bazı yasakların veya görülmeyen önlemlerin olduğu bir gerçekti. İşte bütün bu olayı dikkate alan Birleşmiş Milletler, cinsiyete dayalı her çeşit ayrımının ortadan kaldırılması ve kaldırılmasının yolları, kaldırılmasının stratejilerini önermek için çalışmalara başladı. 1975-1985 yılı, hatırlarsınız, kadın 10 yılı ilan edildi. Kadınların konumunu yükseltmek için çalışmaların yapılması kabul edildi. İlk Uluslararası Kadın Konferansı 1975'te Meksiko City'de toplandı. Yine Birleşmiş Milletler'e bağlı Ekonomik ve Sosyal Konsey içerisinde yer alan Kadın Komisyonu tarafından geliştirilmiş olan kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması için bir sözleşme projesi başlatıldı. Bu sözleşme 1979'da tamamlandı. 1980'deki 2. Uluslararası Kadın Kongresi'nde dünya devletlerinin imzasına açıldı. Bundan sonra 3. aşama 1985'te Nairobi'de 14 bin kişinin katıldığı Dünya Kadın Konferansı yapıldı. Bu konferansın sonunda kadınların ilerlemeleri için ileriye yönelik stratejiler belgesi kabul edildi. Bu belgenin içinde nelerin yapılması gerektiği ayrıntıları ile yer aldı. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması hakkındaki sözleşmeye bugün 85'in üzerinde devlet üye. Türkiye'de 1985'te Nairobi Konferansı'na giderken sözleşmeyi onayladı ve orada yukarıda bahsettiğim stratejiler belgesini imzaladı. Belgenin amacı 1990'a kadar kadınların eğitim, çalışma, ekonomi, sağlık ve yasal konulardaki bütün problemlerini çözüme ulaştırmak, bunun için stratejiler tespit etmektir. Belgeyi başlıklar halinde ele almak istersek, eşitlik konusunda yapılması gerekenler ilk olarak yasal yollar yer alıyor. 68. paragrafta açıkça aile hukuku alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi için devletlere yükümlülük getirmiştir. Bu konu bütün gelişmekte olan ülkeler için olduğu kadar ülkemiz için de özel önem taşıyor. Kalkınma konusunda kadınların çalışma, sağlık ve eğitim problemleri ele alınmış. Ayrıca kırsal kesimdeki kadınlar, yaşlı kadınlar, cinsel açıdan istismar edilmiş kadınlar için ayrı maddeler ve çözümler yer almış bulunuyor. Bütün bu amaçlar kadın hakları ve kadınların özgürleştirilmesi için uluslararası işbirliğinin nasıl yapılacağını gösteren son derece önemli bir aşamayı ifade ediyor. Tabii uygulamak isteyen hükümetler varsa... Şimdi ana konumuzu oluşturan ve 1985'ten beri taraf olduğumuz kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması hakkındaki sözleşmenin ana kurallarını ve ilkelerini belirtmek istiyorum. Sözleşme hemen her konuyu düzenleyecek biçimde oldukça ayrıntılı ve kadın haklarına maddi çözümler getiren kurallardan ziyade stratejiler tespit edecek biçimde düzenlenmiş. Kadınların hukuksal ve toplumsal olarak karşılaştıkları ayrımcılığı ortadan kaldıracak yollar, stratejiler çizilmiş. Başka bir ifadeyle, sözleşme bu konuda maddi çözüm sağlayan hükümler getirmemiş. Devletlere neler yapması gerektiğini, hukuksal ve toplumsal alandaki yükümlülüklerini göstermiştir. Sözleşmeye göre 3 ana konu üzerinde durulması gerekir. 1. Kadınların ailenin refahına ve ülkenin kalkınmasına yaptığı önemli katkı, dünyada henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Bu konu üzerinde özellikle durulmalıdır. 2. Kadınların ana olmaları ve nesillerin üremesindeki önemli rolü, aile içinde ve toplumda ayrımcılığa neden olmamalıdır. Bu konu üzerinde de özellikle durmak gerekir. Kadınlar ile erkekler arasında tam bir eşitliğin gerçekleşmesi için, kadınlar ve erkeklerin geleneksel rollerinde değişiklik yapılması gereklidir. Bu nokta üzerinde de durulması gereklidir. Sonuncu maddemiz üçüncü maddeydi. Sözleşmeye göre kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri şöyle sıralayabiliriz. 1. İki cinsten birinin aşağılığı ya da üstünlüğüne dayalı ön yargıların ve geleneksel uygulamaların her üye devlet tarafından kaldırılması. 2. Kadın ile erkeğin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesi. Sözleşmeye göre bu iki temel kural için başta yasalar olmak üzere idari uygulamalar, yargısal işlem ve kararlar da dahil olmak üzere bütün önlemler alınacaktır. Yani sözleşme yasaları çıkış noktası olarak almış, idari uygulamalara ve diğer önlemlere de yer vermiştir. Yasalarda bu bağlamda yapılacak her türlü değişikliğin yanında, kamu kurumları ve kuruluşları çerçevesinde kadınların her türlü ayrımcılığa karşı korunması söz konusu olacaktır. Kamu görevlilerine ayrımcılığa karşı çıkmalarının zorunlu olduğunun bildirilmesi ve sözleşmeyle uyumlu hareket etmelerinin sağlanması gerekmektedir. Yani kamu kuruluşlarının ve görevlilerinin bizzat önlem almalarının gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda eğitim alanında yapılması gerekenler de aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1. Kadın ve erkeğin kalıplaşmış rollerine ilişkin kavramların eğitimin her kademesinden kaldırılması. 2. Eğitim programlarında ve ders kitaplarında eğitim metotlarının bu amaca göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani ders kitaplarımızda yer alan evin reisi babadır, baba para kazanır getirir, anne evde oturur, yün örer, çorap diker, yemek pişirir, soba yakar türünden örneklerin çıkarılması gerektiği söyleniyor. Türkiye sözleşmeyi onayladığı için uluslararası alanda taahhüt ettiğini yapmak zorundadır. Ancak devlet bildiğiniz gibi görevini yapmıyor. Uluslararası hukuka aykırı davranıyor diyorum. 3. Karma eğitimin teşvik edilmesi. Kız öğrencilerin eğitim imkanları artırılması ve kız öğrencilerin okuldan erken ayrılmasının önlenmesinin sağlanması gerekiyor. Ülkemizde hiç okula gitmeyen kızlar, çocuklar var. Bununla ilgili bir anımı söyleyeyim. Bir öğrencimle konuşuyordum. Kendisi bulunduğu ilçede İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştu. Hukuk fakültesinden burs istiyordu. İhtiyacı vardı. Bursu kendisine tahsis ettim. Haklıydı çünkü. Ama ailesini sormak istedim. Kız kardeşlerin var mı dedim. Tabii dedi. İki kız kardeşim var. Okula gönderiyor musunuz onları dedim. Tabii gönderiyoruz diyerek beni memnun etmek istedi. Hangi okula gönderiyorsunuz dedim. Ortaokula falan gidiyorlar zannettim. Kur'an kursuna dedi. Kur'an kursu diye sormuyorum dedim. Ona gidebilir, o kendi bileceği iş. Normal bir okula gidiyor mu bu çocuklar dedim. Bizim orada pek böyle bir adet yoktur. Kızları biz Kur'an kurslarına göndeririz, cevabını verdi. Bu benim tanık olduğum bir konuşmaydı. Çok içtenlikle söylenmişti. Doğal akışı içinde seyreden bu konuşmayı hep düşünürüm. benden burs verilmesine karar almak için kendisini iyi anlatmak gerektiğini duyuyordu. İnancı doğrultusunda gerçekleri dile getirmişti. Kur'an kurslarının kızlar için doğal okul olduğuna inanıyordu. "Bizim oralarda kızlar zaten böyle okullara gider efendim," demişti. Ceza hukuku alanında getirilmiş ayrımcılığın kaldırılması için sözleşme 2. maddenin son fıkrasında ve 6. maddede özel hükümler getirmiştir. Fahişeliğin istismarının yasalar ve her çeşit uygulama ile önlenmesi için önlemler alınması ve ceza yasalarında kadınlar aleyhinde olarak yer alan maddelerin değiştirilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Ceza kanunumuzun 438. maddesinde yer alan fahişelere yapılan tecavüzde ceza indirimi konusu biliyorsunuz bu yıl çok tartışıldı. Bütün kadın dernekleri maddenin insan haklarına aykırı olduğunu dile getiren çalışmalar yaptılar ve sonunda başarıldı. Madde yasama organınca kaldırıldı. Ama bunun dışında bu nitelikte birkaç madde daha var ki bunlar için de özel çalışma yapmamız gerekiyor. Konuşmamın başında sözleşmede bir denetim mekanizmasının kabul edilmiş olduğunu söylemiştim. Bu konuda da kısa bilgi vermem gerekiyor. Sözleşmeye göre Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 23 kişiden oluşan bir ayrımcılığın önlenmesi komitesi kurulmuştur. Bu komite bir yargı organı değil, bir denetim mekanizmasıdır. Görevi sözleşmenin her üye devlet tarafından ne dereceye kadar yerine getirildiğini tespit edip Birleşmiş Milletler'in ilgili kurullarına sunmak ve bu şekilde de üye devletleri sözleşmeyi uygulamak konusunda en azından manevi bir yük altında bırakmaktır. Her üye devletin komiteye aday gösterme hakkı vardır. 2 senede bir üyeleri yenilenir. Komite her yıl toplanarak her üye devletin sözleşmenin kendi ülkesinde uygulanması ile ilgili çalışmaları ve varılan sonuçları anlatan raporları tartışır. Türkiye sözleşmeyi onayladıktan 1 yıl sonra ve ikinci olarak da 4 yıl sonra bir rapor göndermiştir. Profesör Doktor Emel Doğramacı başkanlığında giden heyetin sunduğu rapor, dolayısıyla sorulan sorular ve eleştiriler hakkında basında çok yazı çıktı. Rapor hakkında başkana 65 soru sorulduğunu ve kendisinin bu soruları cevaplamakta zorluk çektiğini yine basından öğrenmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki raporu hangi kahraman savunacak bilemiyorum. Allah yardımcısı olsun. Görüldüğü gibi komite yargı organı gibi doğrudan etkili olmamakla birlikte sözleşmenin uygulanması bakımından siyasi bir rol üstlenmiş bulunuyor. Türkiye sözleşmeyi onaylarken bazı çekinceler koymuştur. Bu çekincelerin hukuksal olarak konuluş biçimi nedeniyle bazı problemlerin olduğunu belirtmem gerekiyor. Sözleşmeye konulan çekince ne demektir? Bir devletin sözleşmeyi onaylarken bazı maddelerinin kendi ülkesinde uygulanmasını istemediği ya da sakıncalı bulduğunu ifade eden bildirimdir. Çekinceler hukuksal usullere uygun olarak konulduğu zaman sözleşmenin o maddeleri uygulanmaz. Diğer maddeleri tabii ki uygulanır. Türkiye Medeni Kanunumuzda evli kadının eşit olmayan konumunu devam ettirmek amacı ile sözleşmenin evli kadının eşit haklardan yararlanmasını öngören maddelerini çekince koymuştur. Madde 16, C, D, F, G bentlerine konulan bu çekincenin yanında madde 15, 2 ve 15'te 4'e de çekince koymuştur. Hükümet Medeni Kanun'da evli kadının durumu hakkında bildiğimiz hükümleri saklı tutmak isterken, kadınların medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda ve esasen yasalarımızda var olan haklara da çekince koymuştur. Birinci yanlış burada, yani çekincelerin hiçbir sınırlamanın var olmadığı haklar içinde konulmuş olması. İkinci yanlış, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne verilmiş olan çekincelerin hangi maddelere konulduğunun hiçbir resmi Türk belgesinde yer almaması ve bu nedenle de bilinmemesidir. Biz de yukarıda andığımız maddeleri Türk kaynaklarından değil, yabancı kaynaklardan öğrenmiş bulunuyoruz. Yaptığım araştırmalardan sonra bu çekincelerin geçerli olmadığını tespit ederek Cumhuriyet Gazetesi'ne bir makale yazarak açıkladım. Hükümet koymak istediği çekinceleri anayasamıza uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmemiştir. Şöyle ki konuşmama başlarken belirttiğim gibi bir sözleşmenin onaylanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onu bir yasa ile uygun bulmasına bağlıdır. Sözleşme hükümetin sevk gerekçesi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir, görüşülür ve uygun görülür. Yani yasa gibi işlem görür. Eğer o sözleşmeye çekince konulmuşsa o da aynı şekilde meclisten geçer. Yani sözleşme çekincelerle birlikte görüşülür. Konu mecliste tartışılmaz ve sözleşme metniyle birlikte resmi gazetede yayınlanmazsa sözleşmeye konulmuş olan çekinceler bilinmez. Ve sözleşme çekincesiz olarak yürürlüğe girer. Anayasaya göre onaylanan sözleşme uygun bulma yasası ve onay kararı ile birlikte resmi gazetede yayınlanır. Konulmuş olan çekinceler varsa onların da yayınlanması gerekir. Konumuzu teşkil eden sözleşmeye konulan çekinceler, sözleşme metni yayınlandığı zaman yer almamıştır. Meclis zabıtlarında yaptığımız incelemede hangi maddelere çekince konulacağı konuşulmamış, yalnız Başbakanlığın sevk yazısında aile hukuku hükümlerine aykırı maddelere ihtirazi kayıt konulması diye genel bir ifade yer almıştır. Bu ifade çekince olamaz. Hangi maddelere ait olduğu belirtilmezse, sözleşmenin hangi maddelerinin uygulanmayacağı açık olarak belirtilmemiş olur. Bu sözleşme uluslararası hukuk açısından çekinceleriyle geçerlidir. Ben onu tartışmıyorum. İç hukuk açısından yasa haline getirilmiş olan sözleşme nasıl onaylanmışsa öyle uygulanır diyorum. Bir hukuk devletinde hukukun bağlayıcı kurallarının kabul edildiği bir devlette ve anayasasında sözleşmelerin nasıl onaylanacağının belirtildiği bir düzende, çekincelerin de aynı prosedür içinde geçirilmesi, onaylanması ve uygulanması lazımdır. Niçin acaba böyle yapmışlar? Ben bu davranışın bu çekinceleri kamuoyunun dikkatinden kaçırmak amacına yönelik olduğunu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadın Siyaset Kota, Doçent Doktor Meram Koray. Batı ülkelerinde kadınlar eşit oy hakkı için uzun süreden bir savaşım vermişler ve sonunda bu hakkı kazanmışlardır. Ancak bugün bile değişen nedir diye sormak olasıdır. Gerçekten seçme ve seçilme açısından eşitsizliğin kaldırılması, kadınlara oy verme dışında bir eşitlik getirmekten hala uzaktır. Bugün demokrasi, insan hakları ve sosyal eşitlik açısından oldukça ileri gitmiş ülkelerde bile, siyasal yaşamda ve genel olarak karar verme süreçlerinde kadınların eşit olarak temsili söz konusu değildir. İskandinav ülkelerinin dışında ise bir temsil edilmeme gerçeğinden söz edilebilir. Kadınlar eğitim, meslek seçimi ve çalışma olanakları açısından daha iyi koşullara sahip olsalar da, gerek özel gerek kamu kesimlerinde üst yönetim düzeylerine gelemedikleri gibi siyasal yaşamda da pek varlık gösterememektedirler. Kuşkusuz kadın toplumunun karar verme süreçlerinde temsil edilmeme gerçeği yeni değildir. Ancak yeni yeni göze çarpmaktadır. Yüzyıllar boyu patriarkal, ataerkil aile yapısı içinde, ailedeki rolü için hazırlanan, evin yönetimi için yetiştirilen, ücretsiz aile işçisi olarak çalıştırılan kadının toplumun öteki alanlarında yer almasına gerek duyulmamıştır.